Ayrım 24, sayfa 223. Aylardan aralıktı sanıyorum. Bir öğle üzeri Pret benimle görüşmek istediğini söyleyerek çağırdı. Dolly'nin son karnesinin zayıf olduğunu biliyordum. Ne var ki bu çağrının nedeni olabilecek, bu çeşit akla yakın açıklamalarla içimi rahatlatacak yerde olabilecek bütün korkunçlukları bir bir aklımdan geçiriyordum. Öyle ki görüşmeden önce ananaslı cin kokteyllerinden bir iki bardak yuvarlamak zorunda kaldım. Yavaşça tepeden tırnağa, Adem elması ve yürek çarpıntısı kesilmiş bir halde dar ağacının basamaklarını tırmandım. Küllü rengi saçlı, koca basık burunlu, kara çerçeveli gözlüklerinin ardında küçük gözlü, şapşal, iri yarı bir kadın olan Pret, "Oturun," dedi. Bana teklifsiz ve rahatsız bir puf göstermiş, kendisi de iç bayıltan bir çevik kız edasıyla meşe tahtasından koltuğun kenarına tünemişti. Bir iki dakika kadar gülümseyen meraklı bir bakışla süzdü beni. İlk karşılaşmamızda da böyle yapmıştı, hatırlıyordum. Ama o zamanlar ağzının payını verebilecek durumdaydım. Gözlerini üzerimden çekti, düşüncelere daldı gitti. Varsayımlar geliştiriyordu herhalde. Kararını verirken gri flanel etekliğinin dizine gelen yerindeki katlarını bir bir ovuşturdu. Bir tebeşir izini mi çıkarmak istiyordu ne? Sonra hala ovuşturarak bana bakmadan şunları söyledi. Size tepeden inme bir soru sormama izin verin Mr. Reis. Geri kafalı Avrupalı bir babasınız değil mi? Yo, hiç de değil dedim. Tutucuyum belki ama geri kafalı olduğumu sanmıyorum. İç geçirdi, sonra alnını kırıştırdı. Sonra tombul ellerini bir an önce konuya dönelim tavrıyla kenetleyerek boncuk gözlerini yüzüme dikti yeniden. Dolly Hayes dedi. Sevimli bir çocuk. Ama cinsel olgunlaşma konusunda ilk adımları atmamak gibi bir sorunu var anlaşılan. Başımı yavaşça öne eğdim. Başka ne yapabilirdim ki? Hala anal ve örgensel gelişimin bölgeleri arasında karaciğer lekeleriyle dolu elleriyle işaret ederek anlatmaya çalıştı. Bir gidip bir geliyor. Temelde güzel bir. Özür dilerim dedim. Ne bölgeleri? Ah geri kafalı Avrupalı yalnız bu işte diye bağırdı Pret. Kol saatine dokunup biraz tıklattıktan sonra birden takma dişlerini gösterdi. Demek istediğim şu ki biyolojik ve psikolojik dürtüler. Sigara alır mısınız? Dolly de örtüşme göstermiyor. Deyim yerinde ise küresel bir çizgisellik izlemiyorlar. Elleriyle bir an için görünmez bir kavunu kavradı. Çekici bir kız, zeki fakat dağınık. Kadın kesik kesik soluklanarak tüneyinden inmeden sevgili yavrumun masanın üzerinde sağında duran karnesine bir göz attı. Hiç de acele etmiyordu. Notları gün geçtikçe kötüleşiyor. Bakın Mr. Ace, diyorum ki acaba gene o yalancıktan düşüncelere dalıp gitmeler. Ne diyorduk diye cerbezeli bir sesle sürdürdü konuşmayı. Beni sorarsanız sigara içiyorum. Hani sevgili doktor Pearson dediği gibi önlenecek şey değil belki bu. Ama elden ne gelir? Tiryakisiyim. Bir soluk aldı, burun deliklerinden çıkan dumanlar birer fil bacağı kalınlığındaydı. İşte size birkaç ayrıntı. Çok zamanınızı almaz. Evet bakalım. Kağıtlarını karıştırır. Miss Redcock'un sözünü dinlememiş. Miss Cormont'a ise son derece kaba davranmış. Evet, şu da özel araştırma raporlarımızdan biri. Sınıfta arkadaşlarıyla birlikte şarkı söylemekten hoşlanır görülüyor. Ama aklı başka yerde. Bacak bacak üstüne atıyor, sol bacağıyla da tempo tutuyormuş. En çok kullandığı sözcükler Avrupa kökenli olduğu su götürmeyen bir avuç çok eceli sözcük. Oldukça sıradan ergen sözcük dağarcığından derlenmiş 240 kadar sözcükle sınırlı bir kullanım alanı. Sınıfta iç çekip duruyor. Bakalım. Evet. Şimdi burada Kasım'ın son haftasının sonuçları var. Sınıfta iç çekip duruyor. Deli gibi çiklet çiğniyor. Tırnaklarını yemiyor. Oysa yeseydi bu genelde gösterdiği davranış şemasına daha uygun düşerdi. Bilimsel gözle bakıldığında demek istiyorum tabii. Bunların dışında oldukça düzenli adet gördüğü söylenebilir. Şu anda herhangi bir kilise örgütünün üyesi değil. Aklıma gelmişken Mr. Ace, annesi... Ah evet anlıyorum. Siz de Tanrı'nın işine akıl sır ermiyor. Bilmek istediğimiz bir şey daha var. Evde düzenli olarak görevler üstlenmiyor anladığım kadarıyla. Dolimizi prensesler gibi şımartıyorsunuz galiba Mr. Ace. Ne dersiniz? Evet, bakalım burada daha neler var. Kitaplarını zarif bir biçimde taşıyor. Sesi hoş, gerekli gereksiz kıkır diyor. Dalıp dalıp gidiyor. Kendine özgü şakaları var. Örneğin öğretmenlerinin bazılarının adlarının baş harflerinin yerini değiştiriyor. Saç açıklı koyulu kahverengi. Parlak, eh bunu size hatırlatmaya gerek yok sanırım. Güler. Burun kemersiz. Ayaklarının kavisi oldukça yüksek. Gözler, bakayım, daha yakınlarda çıkartılmış bir rapor olacaktır şuralarda. Evet, burada işte. Miss Gold'un söylediğine göre Dolly'nin teniste tutturduğu düzey çok iyi ile kusursuz arasındaymış. Linda Hall'dan bile iyiymiş. Ama iş ilgiyi oyun üzerinde yoğunlaştırmaya ve sayı yapmaya gelince sadece zayıf ile orta arası. Miss Cormorant ise karar verememiş. Dolly'nin olağanüstü bir duygu denetim düzeneği mi var yoksa hiçbir denetim düzeneği yok mu? Miss Horn'a gelince duygularını dil düzleminde somutlaştıramadığını, Dolly'yi kastediyorum, söylüyor. Miss Cole'a bakılırsa Dolly'nin metabolizması harika. Miss Molar, Dolly'nin miyop olduğunu ve iyi bir göz doktoruna görünmesinin yerinde olacağını söylerken, Miss Redcock da kızınızın derslerle başa çıkamayışının özrü olarak göz bozukluğunu öne sürdüğünü söylüyor. Evet, son olarak da Mr. Ace, araştırma uzmanlarımız gerçekten önemli bir konuyu merak ediyorlar. Merhum eşinizin, sizin ya da aileden başka birinin, anladığım kadarıyla Kaliforniya'da oturan teyzeleri ve anne tarafından büyük babası var, vardı demek, Özür dilerim. Neyse, hepimiz aileden birinin Dolly'yi memelilerin üremesi konusunda aydınlatıp aydınlatmadığınızı merak ediyoruz. Genel izlenim 15 yaşındaki Dolly'nin hastalıklı bir biçimde cinsel sorunlara karşı ilgisiz kaldığı ya da bilgisizliğini ve kendine olan saygısını yitirmemek için merakını bastırdığı yolunda. Peki 14, biliyorsunuz. Biz Bursley Lisesi olarak bu gibi sorunları arılarla çiçek tozları ya da leyleklerle muhabbet kuşları gibi yöntemlerle çözme yanlısı değiliz. Öğrencilerimizi eşler açısından doyurucu bir cinsel ilişkiye hazırlamak, başarıyla çocuk yetiştiren bireyler olarak yetiştirmek azmindeyiz. Aklını işine verdiğinde Dolly'nin kusursuz bir gelişme göstereceğinden kuşkumuz yok. Bu açıdan Miss Cormorant'ın raporu oldukça açıklayıcı. Dolly en azından küstah olma eğilimi gösteren bir çocuk. Hepimizin genel kanısı şu ki, bir doktorun Dolly'yi bazı gerçekler konusunda aydınlatması gerekiyor. Dolly'yi gençlik kulübünde ya da Doktor Rigger'ın örgütünde daha da olmadı öğrencilerin şirin yuvalarında yapılan toplantılara göndermenizi, orada arkadaşlarının erkek kardeşleriyle kaynaşmasına izin vermenizi de diliyoruz. Oğlanlarla kendi şirin yuvasında da görüşebilir dedim. Umarım görüşür dedi Pret, cıvıl cıvıl bir sesle. Sorunları tartışmak istediğimizde Dolly evindeki durumundan söz etmeyi reddetti. Ama arkadaşlarından bazılarıyla görüştük ve bakın örneğin tiyatro kolunun sürdürdüğü çalışmalara katılmasını engelleme kararınızı geri almanızı istiyorum. Avlanan sihirbazlar oyununda rol almasına izin vermelisiniz. Provalarda o kadar tatlıydı ki nasıl da bir süper isim andırıyordu. Hem ayrıca bahara doğru oyunun yazarı birkaç günlüğüne Bursley'e gelerek kalacak. Yeni yapılan tiyatro salonunda bir iki provayı izleyecek sanıyorum. Demek istediğim insan genç, cıvıl cıvıl, güzel bir genç kızsa neden? Şunu anlamalısınız ki her zaman çok anlayışlı bir baba olduğumu düşünmüşümdür dedim. Aa tabii bundan kuşku duymuyoruz. Ama Miss Cormorant, Dolly'nin herhangi bir biçimde dışa vuramadığı cinsel saplantılara kapıldığını düşünüyor ki ben de aynı kanıdayım bir ölçüde. Giderek öbür kızları oğlanlarla masumca gezip tozan genç öğretmenleri bile alay alıp onlara acı çektireceğinden korkuyor. Omuzlarımı silktim. Şapşal bir göçmenden başka neydim ki? Gelin baş başa verelim Mr. Reis. Allah aşkına nesi var bu çocuğun? Bana oldukça normal ve mutlu gözüküyor dedim. Felaket yaklaşıyor muydu sonunda? Anladılar mı? Çocuğu uyutup ağzından laf mı aldılar? Beni düşündüren dedi Miss Pratt, saatine bakıp bütün konuyu yeni baştan ele almaya davranarak hem öğretmenlerinin hem de okul arkadaşlarının Dolly'nin düşmanca davrandığı, hoşnutsuz, şiddet bir kız olduğu konusunda birleştikleri. Ayrıca herkes sağlıklı bir çocuğun doğal ilgilerine neden bu kadar şiddetle karşı koyduğunuzu merak ediyor. Cinsel oyunları mı kastediyorsunuz dedim sivri bir sesle. Çaresizlik içinde köşeye kıstırılmış ihtiyar sıçan seni. Evet, bu çağdaş terimleri kullanmanızı gerçekten büyük mutlulukla karşılıyorum dedi Pire sırıtarak. Ama demek istediğim sadece bu değildi. Bursley Lisesi'nin çatısı altında sürdürülen tiyatro çalışmaları, danslı toplantılar ve öbür doğal etkinliklere kızlar oğlanlarla bir araya gelse de teknik terim açısından cinsel oyun denemez. Eğer itirazınız bu yöndeyse. Peki dedim. Üzerine oturduğum puf yorgun bir inti çıkardı. Siz kazandınız. Oyunda rol alabilir. Ancak oğlanların rollerini de kızların üstlenmesi koşuluyla. Yabancıların, en azından Amerikan yurttaşlığına geçmiş olanların zengin dilimizi bu kadar hayranlık verici bir biçimde kullanmalarını hep mutlu etmişimdir. Eminim tiyatro kolunun başkanı olan Miss Cole çok sevinecektir. Kendisi Dolly'yi seven, Dolly ile başa çıkabilen demek istiyorum, birkaç öğretmenden biridir. Sanırım genel sorunları çözümlemiş bulunuyoruz böylece. Şimdi özel bir konuya geliyorum. Başımız gene dertte. Pret kıyıcı bir eda ile duraladı. Sonra işaret parmağını burun deliklerine öyle bir hızla sürterek kaşıdı ki burnu bir süre bir çeşit çılgın savaş dansıyla sarsıldı. Açık sözlü bir insanım dedi. Ama görenek görenektir ve söylemesi çok zor da olsa sorunu şöyle ortaya koyayım isterseniz. Çevrede Dük'ün malikanesi diye bilinen tepedeki büyük külrengi evi biliyorsunuz. Evin sahipleri olan Walker'lar iki kızlarını da bizim okulumuza yolluyorlar. Sonra Başkan Moore'un kızı da öğrencilerimiz arasında. Çok zarif bir çocuk. Öteki önemli ana babaların çocuklarını hesaba katmıyorum. Elbet bu koşullarda tam küçük bir hanımefendi gibi gözüken Dolly'nin bir yabancı olarak belki de bilmediğiniz ya da anlamayacağınız sözcükler kullanması oldukça tepkiyle karşılanıyor. Lolita'yı doğrudan doğruya çağırıp bazı konuları birlikte tartışalım mı dersiniz? Belki böylesi daha iyi olur. Hayır mı? Şimdi sıkı durun şöyle. Neyse. Açık açık söyleyeyim de olsun bitsin. Lo, Haziran'da evlenecek olan Miss Redcock'umuzun kızlara dağıttığı bazı sağlık bildirilerinin üzerine dudak boyasıyla oldukça açık saçık dört harfli bir sözcük karalamış. Doktor Cutler'ımızın söylediğine göre gündelik Meksika dilinde tuvalet anlamına geliyormuş bu sözcük. Okuldan sonra cezaya kalmasını uygun gördüm. En azından yarım saat daha. Ama derseniz ki, hayır dedim. Kurallara karşı gelmek istemem. Ben onunla ayrıca konuşurum. Gösteririm ben ona. Gösterin dedi kadın. İskemlenin kol dayayacak yerinden kalkarak. Umarım yakında yine görüşürüz. Eğer işler yolunda gitmezse Doktor Cutler'a söyleriz. Psikolojik bir çözümlemeye gider. Pret ile evlenip boğazlasa mıydım acaba onu? Hem sonra aile doktorunuz onu bir muayeneden de geçirmek isteyebilir. Şöyle üstünkörü bir kontrol. Lolita mantar odasında şu anda koridorun en sonundaki sınıf. Yeri gelmişken söyleyeyim, Burghley Lisesi okulun çeşitli sınıflarına geleneksel takma adlar vermek yoluyla İngiltere'deki ünlü bir kız okuluna benzemeye çalışıyordu. Mantar odası 8 nolu oda, B odası, BA odası, mantar odası, kara tahtanın üzerinde Reynold'un Nazmiyet Çağı adlı tablosunun sepya kopyası asılı duran kaba işçilikli dizi dizi öğrenci kürsüsüyle dolu, havası ağırlaşmış bir odaydı. Bu kürsülerden birinde benim Lolita'm oturuyor. Baker'ın tiyatro tekniği kitabının diyalog bölümünü okuyordu. Çıt yoktu, çıplak mı çıplak, porselen beyazı enseli, harika platin rengi saçlı bir kız daha vardı. Önümüzde oturmuştu, o da okuyordu. Dünya hiç mi hiç umurunda değildi. Parmağıyla durmadan yumuşacık bir lüleyi kıvırıyor, kıvırıyordu. İşte tam bu enseyle saçın arasına Donnie'nin yanına oturdum. Ceketimin düğmelerini çözdüm. 65 sent ve oyunda rol olmasına izin vermem karşılığında o mürekkepli tebeşirli, o eklemleri kızarık parmaklı elini sıranın altına indirmesini sağladım. Aptaldım, pervasızdım kuşkusuz ama bütün o işkencelerden sonra bir daha hiçbir zaman ele geçiremeyeceğimi bildiğim bir uyumdan neden yararlanmayacaktım? Noel sıralarında kötü bir soğuk algınlığına yakalandı ve Miss Lester'ın dostu olan Doktor Ilse Tresemsen tarafından muayene edildi. Selam olsun sana Ilse. Burnunu her işe sokmayan candan bir kadındın. Güvercinimi de hiç mi hiç hırpalamadın. Bronşit dedi. Lo'nun sırtını sıvazlayarak. Ateşi olduğundan çiçek çiçek kabarmıştı bebeğimin sırtı. Bir hafta kadar ya da daha uzun bir süre yatakta kalması gerektiğini bildirdi. Önce Amerikalıların deyimiyle ateşi fırladı. Öyle ki beklenmedik hazların yoğun hararetinin çekimine karşı koyamadım. Venis febriculosa. Ne var ki kollarımın arasında öksüren, incelen ve tir tir titreyen yarı baygın bir Lolita'ydı. İyileşe iyileşmez de oğlanlı mı oğlanlı çırgın bir parti verdim evde. Sınavı göğüslemek üzere içkiyi fazlaca kaçırmış olabilirim. Kim bilir kızlara rezil olmuşumdur belki de. Kızlar küçük bir akçam almışlar, süslemişler, ışıklarla donatmışlardı. Eski bir Alman geleneğidir bu. Ama tabii onlar mum yerine renkli ampuller kullanmışlardı. Plaklar seçilmiş, ev sahibinin fotoğrafına üst üste dizilmişti. Alımlı Dolly üst bedenine sıkı sıkıya oturan, etekleri ise kabarık mı kabarık gri bir elbise giymişti. Mırıldanarak yukarıya çalışma odama çıktım. Ama sonra ne olsa beğenirsiniz, her an ya da 20 dakikada bir, 1-2 saniyeliğine budalı gibi aşağıya indim. Sanki şöminenin üzerinde duran pipomu almaya gelmiş ya da gazeteyi ararmış numarası yapıyordum. Her inişimde de sıradan numaralara girişmek zorlaştıkça zorlaşıyor, çok uzakta kalan o eski günlerde Ramsdale'deki evde küçük Carmen ezgisi çalarken odaya dalıvermekten nasıl çekindiğimi hatırlıyordum. Parti iyi geçmemişti. Davetli olan üç kızdan biri gelmemiş, oğlanlardan biri de kuzeni Roy'u getirince iki oğlan ışıkta kalmıştı. Kuzenler bütün dansları biliyorlardı. Öbür oğlanlarsa hiç mi hiç dans edemiyorlardı. Gecenin büyük bir bölümünü mutfağın altın üstüne getirmek, bağıra çağıra hangi iskambil oyununu oynayacaklarını karar vermekle geçirdiler. Akşamın ileri bir saatinde ise iki kızla dört oğlan oturma odasında yere oturmuşlar, Opal'ın nasıl oynandığını bir türlü anlayamadığı bir sözcük oyununu oynamaya girişmişlerdi. O sırada Mona ve Esmer uzun boylu, yakışıklı bir velet olan Re, mutfakta masanın üzerine çıkmış bacaklarını sallayarak gazoz içiyorlar, harıl harıl kaza ve kader ve yaş grubu ortalamaları gibi konuları tartışıyorlardı. Hepsi gittikten sonra loğucuğum öf diye inledi. Gözlerini kapadı. Uca varan bir bıkkınlık ve yorgunluğu belirtmek üzere kollarıyla bacaklarını deniz yıldızı biçimi dört bir yöne açtı ve gördüğü en iğrenç oğlan takımının bunlar olduğuna yeminler etti. Sırf bu sözü için yeni bir tenis raketi aldım ona. Ocak ılık ve nemli geçmişti. Şubat ise altın rengi çan çiçeklerini faka bastırdı. Yörenin yerlilerinden hiçbiri böyle bir hava görmemişti. Yeminler ediyorlardı. Armağanlar birbirini izledi. Doğum gününde bir bisiklet armağan ettim. Size önceden de sözüne ettiğim o ceylan benzeri şirin mi şirin alet. Buna bir de modern Amerikan resim tarihi kitabını ekledim. Bisiklete binme üslubu, bisiklete yaklaşım demek istiyorum yani. O incelik örneğine binerken, giriştiği kalça hareketleri filan benim için en büyük zevklerin kaynağı oluyordu. Ama resim zevkini eğitme konusundaki çabalarım boşunaydı. Doris Lee'nin Samanyolu'nun resmine bakıyor, arkada şekerleme yapan adamın öndeki sözde dolgun bedenli Aşifte'nin babası olup olmadığını soruyor. Grant Wood ya da Peter Hard'a iyi ressam deyip de Reginald Marsh ya da Frederick Vogue'u neden kötü bulduğumu anlayamıyordu bir türlü. Bahar erişip de Tayyar Sokağı'nın şurasını burasını sarı, yeşil ve pembe renklerle boyadığında Lolita önüne geçilmez bir sahne vurgunu olup çıkmıştı. Bir pazar Walton'daki bir takım insanlarla yemek yerken karşılaştım Fred, ta uzaktan bakışlarımı yakalamış, Lo'nun o yana bakmadığı bir sıra çaktırmadan şirin bir edayla sessiz sessiz bir alkış tutma taklidine girişmişti. Tarihi gelişimi açısından bakıldığında ilkel ve kokuşmuş bir sanat türü olması nedeniyle tiyatrodan nefret ederim. Taş devri törenlerini, komünel saçmalıkları çağrıştıran bir yanı vardır. İflah olmaz bir okuyucunun zaten kendi bulup çıkaracağı Elizabeth Çağı şiiri gibi tek tük pırıltıları bir yana bırakıyorum. O sıralar kendi edebi çalışmalarımla uğraştığım için Sihirli Avcıların metninin tümünü okuyamamıştım. Bu derme çatma oyunda Dolores Hayes kendini bir orman perisi ya da Diana ya da buna benzer bir şey sanan bir çiftçi kız rolünü üstleniyor Eline geçirdiği hipnotizma kitabı sayesinde yolunu kaybetmiş bir takım avcıları eğlenceli bir biçimde uyuttuktan sonra kendisi bir çingene şair, Onadal tarafından büyüleniyordu. Noh'un evin her yanına dökülüp saçtığı buruşuk, kötü daktilo edilmiş kağıt parçalarından çıkarabildiğim bu kadarıydı. Oyunun adının o unutulmaz konuk evinin adıyla eş olması hem hüzünlü hem de sevimli bir rastlantıydı. Düşündüm taşındım, benim küçük perimin dikkatini bu rastlantıya çekmemeye karar verdim sonunda. Olur ki edepsizlenir, beni iğrençlikle suçlardı. O zaman ben de onun bu rastlantıyı kendiliğinden fark etmemiş olmasını üzüldüğümden daha çok üzülürdüm. Anladığım kadarıyla bu oyun bozuntusu o bildiğimiz bayağı efsanenin çiğnene çiğnene sakıza dönmüş bir kopyasıydı. Tabii otelin sahibinin otele güzel bir ad ararken duvar süslerini yapmak üzere tuttuğu ikinci sınıf bir ressamın rastlansal hayal gücünden ayaküstü yararlanıp etkilendiğini düşünmeye engel olacak hiçbir şey yoktu. Sonuçta otelin adı da oyunun adını doğurmuş olabilirdi. Ama saflığıma, aptallığıma, her şeyi iyiye yoran aklıma ne diyeyim ki? Ben tam tersini düşünmüş, konu üzerinde pek kafa yormadan duvar resminde otelin adının da oyunun adının da ortak bir kaynaktan beslendiğini, benim pek tanışık olmadığım için bilemeyeceğim bir New England efsanesine dayandığı kanısına varmıştım. Bunun sonucunda da gelişigüzel tabii bütün bunları herhangi bir önem alanına sokmadan bu belalı oyun bozuntusunun çoluk çocuk oynasın diye defalarca kılıktan kılığa sokulan Richard Doe'nun kaleminden çıkma Hansel ve Gretel, Dorothy Doe'nun kaleminden çıkma Ormanda Uyuyan Güzel ya da Maurice Vermont'la Marion Rumpelmeyer'in ortaklaşa kaleme aldıkları Kırıl'ın yeni elbiseleri türünden bir maskaralık olduğunu sanıyordum. Hani öğrenci oyuncular için piyesler ya da bir oyun oynayalım gibi kitapları açtığınızda karşınıza çıkan türden. Başka bir deyişle sihirli avcıların aslında yeni ve teknik açıdan özgün bir düzenleme olduğunu, ilk olarak da 3 ya da 4 ay önce New York'ta entelektüel bir tiyatro topluluğu tarafından sahnelendiğini bilmiyordum. Bilsem de aldırmazdım ya neyse. Oyun bana kendi küçük perimin rolünden çıkarabildiğim kadarıyla Lenormand'in, Maeterlinck'in pek sesi soluğu çıkmayan öteki bazı İngiliz hayalperestlerinin yankılarını taşıyan kasvetli bir peri masalı gibi gelmişti. Biri banker, öteki muslukçu, üçüncüsü polis, dördüncüsü cenaze levazımatçısı, beşincisi sigortacı, altıncısı bir kanun kaçağı olan, görüyorsunuz ne çok olasılık var, kırmızı şapkalı, bir örnek giysili avcılar, Dolin'in mağarasında bütün bütüne değişime uğruyorlar. Önceki hayatlarını küçük Dolin'in kendilerini uyandırdığı düşler ya da karabasanlar olarak hatırlıyorlardı. Fakat yedinci avcı, salağın şapkası yeşildi. Genç bir şairdi ve Diana'nın tepesine attırmak pahasına da olsa tutturuyor. Diana'nın ve çevredeki bütün eğlencelerin, dans eden erkek ve dişi süperileri, canavarlar falan, kendisinin yani şairin uydurduğu şeyler olduğunu söylüyordu. Anladığım kadarıyla sonunda kendini beğenmişliğin bu kadarına tepesi atan çıplak ayaklı Dolores, kötü kare pantolonlu Mona'yı yakaladığı gibi büyülü ormanın öte yanındaki baba evine sürüklüyor, caka satan avcıya kendisinin aslında şairin düş gücünün ürünü değil, basbayağı bir köylü güzeli olduğunu kanıtlıyordu. Bir de son dakikada öpüşme sahnesi vardı ki oyunun, gerçekle düşün, aşkta eriyip bütünleştiği yolundaki çok derin mesajı vurguluyordu. Bu paçavrayı Lon'un önünde eleştirmemeyi daha akıllıca bulmuştum. Çünkü oyuncunun anlatım sorunlarına öylesine gönülden sarılmıştı, o mini mini Floransa heykeli ellerini öyle tatlı bitiştirip kirpiklerini de kırpıştıra kırpıştıra bazı sersem ana babaların yaptığı gibi oyunun provalarına gelmemem için öyle bir yer almıştı ki. Oyunun ilk gecesi kusursuz bir oyunla büyülemek istiyordu beni. Hem her dakika karıştırıyordum ya zaten, söylenmemesi gereken şeyleri söylüyordum, başkalarının önünde oyununu bozuyordum hep. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Redcock, REDCOCK. Cormorant, CORMORANT. Linda Hall, LINDAHALL. Miss Cole, MISSCOLE. Pratt, PRATT. Doktor Cutler, DR nokta CUTLERE. Lester, LESTERE. Ils Tristramsen, ILSETRISTRAMSON. Roy, ROY. Grant Wood, GRANT WOOD. Peter Hurt, PETER. HURD. Reginald Marsh, REGINALD. MARSH. H. Frederick Vogt. FREDERICK. WAUGH. Tayar. TAYER. Walton. WALTONE. New England. NEWENGLAND. Maurice Vermont. MAURICE. VERMONT. Marion Rumpelmayer. MARION. RUMPELE. MEYER. Lenormand. LENORMAND. Materlink. MAEDERLINCK. Ayrım sonu, sayfa 233.